Ayrım 20. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 330. Yaşasın Vuvuzela. Sanki bütün dünya bir olmuş, Vuvuzela'ya lanet yağdırıyor. Bu garip Afrika borazanından çıkan sesler, ekran başındaki milyonlarca insanın futbol keyfini katlediyor, öyle diyorlar. Neredeyse uluslararası bir kampanya açılmış, herkes Afrika yerlilerinin bu geleneksel çalgısını susturmaya çalışıyor. Acaba öyle mi? Acaba gerçekten de bütün dünya birlik olmuş durumda mı bu vuvuzelaya karşı? Gerçekten herkes görüş birliğinde mi? Gerçekten tüm insanlık aleminin paylaştığı ortak bir öfke mi söz konusu? İşte bu en büyük yalan. Bütün dünyanın bu vuvuzelaya isyan ettiği yalan. Koca kıta Afrika bu dünyanın içinde değil mi sanki? Bu vuvuzelaya nefeslerini veren Afrikalı milyonlar şu üzerinde yaşadığımız yeryüzü coğrafyasının insanları değil mi sanki? Başka gezegenden mi geldiler yoksa? Üstelik anlamı da var çıkarılan o seslerin, biliyorsunuz. Geleneksel kabile dilinde hep birlikte olmaya, dayanışmaya davet ediyor insanları vuvuzela. İşin özü şu, vuvuzelaya gösterilen tepkiler insanlığın bugüne kadar sergilediği en büyük ikiyüzlülüğü ortaya koyuyor. Hani dünya hoşgörü üzerine kurulmuştu, hani insanlığın en büyük amacıydı çok sesliliğe ulaşabilmek, hani çok seslilikti demokrasilerin en büyük erdemi. Çok seslilikten kastınız farklı seslerin de duyulması değil miydi yoksa? Bütün sesler eşitti ama sizin kulağınıza tırmalamayan sesler daha eşitti, öyle mi? Yalnızca kulağınıza hoş gelen seslerin rejimi miydi demokrasi? Aslında pek iyi oldu. Özellikle Batı medeniyetinin bilinçaltlarının derinine gizlenmiş iki yüzlülüğünü gün yüzüne çıkardı bu vuvuzela. Şunu şurasında bir ay bile tahammül edemediler ekrandaki borazan demokrasisine. Geçmişte siyahların isyan çığlıklarına tahammül edemedikleri gibi, beyaz azınlığın sonunu getiren direniş tamtamlarına tahammül edemedikleri gibi ve aslında yüzyıllar boyu dünyanın başka ülkelerinde, şehirlerinde, sokaklarında kendilerinden başkalarının da hakkı olduğunu haykıran sloganlara, marşlara, şarkılara tahammül edemedikleri gibi. Sloganlara, marşlara ve şarkılara prangalar vurdukları gibi, kulaklarına hoş gelmeyen bütün sesleri kıstıkları gibi, astıkları gibi, kestikleri gibi. Onlara o zaman da vuvuzela sesi gibi geldi hepsi. Velhasıl siz siz olun, düşmeyin bu tuzağa. Bir daha bir yerde duyarsanız açın televizyonlarınızın vuvuzela sesini. Hem biliyorsunuz insan aslında neyi duymak isterse onu duyar yüreğinde. Sessiz kalmayın ekran başında. Katılın siz de özgür ve sesi gür insanların vuvuzela şenliğine. Eski sevda şarkıları. İstanbul'da yaşayıp da yolu Taksim tarafına düşenler, zamanın tozlu galerilerinde nostaljik yolculuklara çıkma şansına sahip olurlar yılda bir. İstanbul'un neredeyse bütün sahaflarını bir araya getiren Beyoğlu Sahaf Festivali çadırlarını Taksim'de açmıştır çünkü. Sahaf, kitap alıp satana verilen isimdir Osmanlı'dan beri. Ama içinde toz, sararmış kağıtlar, rutubet ve paha biçilmez hatıralar çağrıştıran bu sözcük, o günlerde başka anlamlar taşır. O günlerde yalnızca artık bulunması neredeyse imkansız kitapları meraklısıyla buluşturan gönüllülere verilen isimdir. Bulunması imkansız mı? Bu imkansız işte. Matbaanın bu ülke insanının hayatına girmesinden bu yana basılmış ne varsa hiç ummadığınız bir rapta sararmış kitapların arasından düşer elinize kendiliğinden. Ve Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in ve demokrasinin ve darbelerin ve acıların ve sevinçlerin bu ülkede insana dair yaşanmış ne varsa her şeyin tanığı yapar sizi birden. Kaç kuşağı dünyayı anlatmış, hayata anlamlar katmış kaç kitap, kaç dergi, kaç gazete, kaç sinema afişi, siyah beyaz ve renkli Türkçe sinemaskop. Bir de long playlerden dökülen eski zaman şarkıları ki eski zaman sevdalarının şahididir cızırtılı notalarında. Övgüleri ve tavsiyeleri hak etse de sonuna kadar bu satırların nedeni bu değildir yalnızca. İnsanoğlu unutkandır, hayat unutturur çünkü. Ve her kuşak kendisiyle başlatır yaşanan çağı. Hele ki bu çağ, yaşanmış hiçbir dönemle kıyaslanamazsa, bilgiye ve dünyaya ulaşmak babında. İşte bir dokunuşla sizi dünyaya bağlayan cep telefonları, ekranlarda sayısız kanallar, uydudan hiçbir çaba harcamadan dünyanın her yerinden evinize ulaşan rengarenk televizyonlar ve elbette bilgi çağının en harikulade inkılabı internet ihtilali. İnternet varken bilgiye ulaşma macerası artık geçmişte kalan hangi çağla kıyaslanabilir ki? Acaba öyle mi? Acaba internet var diye şimdi daha mı bilgili bu muazzam teknolojik devrimin tarihi kuşağı? Ya da soruyu tersinden sorarsak, dünyadan habersiz miydi acaba geçen yüzyılın nesli? Can alıcı soru elbette, kim ve hangi nesil daha çok haberdardır şimdi yaşadığı evrenden? İstanbul şaşırtıcı bir şehir. Şehrin iki ayrı yerinde aynı anda iki ayrı fuar etkinliği düzenleniyor. Ve bu can alıcı sorunun cevabı bu iki festivalde cevabını buluyor. Bir yanda Sevit Bilişim Fuarı, öte yanda Sahaflar Festivali. Bir yanda teknolojinin olağanüstü gelişimini ışıltılı görüntülerle sergileyen bilgi çağı devrimi. Öte yanda sararmış kitapların arasından bize bir şeyler söyleyen bir eski zaman ihtilali. Can alıcı sorunun cevabı çağın adlandırılmasında gizli. Bilgi çağı mı, bilgi çağı mıdır insanlığın motoru? Bugün adı bilgi ve bilişim çağıyla anılan hangi araç, onu kullanan milyonlarca insan için gerçekten bilgiye ulaşmak için kullanılıyor? Cep telefonları muhabbetin, arama motorları pratik çözümlerin aracıyken, derin bilgi kuyuları hala sayfalarının açılmasını bekleyen kitapların içinde kazılı. O kitaplar, internetin içine gömülmüş bile olsa, bakın arama motorlarının istatistiğinde daha çok hangi kelimeler yazılı, öyleyse söyleyelim. İlgi yoksa, teknolojinin tek başına yarattığı devrimlerden ne fayda? İlgi çoksa, teknoloji olmasa da arayan bir şekilde ulaşırdı ona. Ulaştı da. Biz şimşek hızında günler yaşadık mesela 1968-69'un bahar ve yaz aylarında. Sayalım mı? ABD, Vietnam'da Cehennem Savaşı'ndayken siyah lider Martin Luther King öldürüldü. Sonra Robert Kennedy'ye suikast, Fransa'da Sorbonne'da üniversite işgalleri, Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgali, başkent Washington, siyahi isyanla alevler içinde insanoğlunun aya ilk adımları ve daha başka neler? Hele Türkiye'de olup bitenler, o kuşak nasıl ve ne zaman öğrendi bunları bütün ayrıntılarıyla, televizyonlar, telefonlar ve internet yokken? Nasıl öğrendi, ne zaman analiz etti, nasıl tavır aldı hemen? Daha merak konusu birçok soru. Merak edenler için cevabı, yılda bir kez İstanbul'un Taksim'indeki sararmış kağıtlarda gizli. Sararmış, dokunulmuş ve en önemlisi hepsi ama hepsi okunmuş kağıtlarda. Evet, ilgi çağının festival çadırları Taksim'de kurulmuş duruyor. Fonda long playlerden gelen eskimiş sevda şarkılarının notaları da cabası. Dördüncü cemre. Bütün cemreler düştü sırayla. Havanınki havaya, suyunki suya, toprağınki toprağa. Başka cemre kalmadı artık. Lakin hala gelmediyse bahar yüreğinize, hala çiçekler açmadıysa içinizde ve hala geçen kışın kırgınlıklarını ve yorgunluklarını taşıyorsanız yüreğinizde, yapılacak bir şey yok. Havanın, suyun, toprağın cemrelerinin faydası yok size. İlle de kendi baharınızın cemresi düşmeli sizin yüreğinize. Havanın, suyun, toprağın cemresi bedavadan armağan gibi gelir düşer düşeceği yere, kendiliğinden ve emekler sarf etmeden. Vakti kerahat gelince yani. Sizinki ise biraz zor. Bizimkisi biraz zor. İlle de inatçı davetler ve emek gerektirir. İlle de bırakmak gerekir gönlünüzün nadasa, ille de gözünüzü dört açıp beklemek gerekir uykusuz şafaklarda. Yine de gelmezse, yine de uğramadan geçerse sizin mahallenizde yapılacak bir şey yok. Her yanda çiçekler açılırken sere serpe, sizin içinizden yapraklar dökülmeye devam eder, kurur dallarınız gitgide. Sonra kırılı işte enayi rüzgarlarda. Sokaklarda ne çok sonbahar yürüyor bugünlerde, insan hallerinde ya da ben öyle görüyorum. Ne çok sonbahar esiyor Nisan güneşlerinde ya da ben öyle duyuyorum. Baharatçı dükkanları sonbahar kokuları satıyor Mısır Çarşısı'nda. Kapalı çarşıdan Eylül geçiyor. Poyraz vapurları köpürtüyor suları Galata Köprüsü'nde. Şimdi dünyanın öbür ucuna gitmek istiyorum. Durumum budur yani. Buralarda durmak zor dediğiniz oluyor mu bugünlerde? Budur işte. Oluyorsa budur. Bu baharda cemreyi ıskaladınız demek ki. Ya da ıskalattılar size. Ya da kimselerin suçu yok işte. Sizin de suçunuz yok. Hele ki sizin. Sebepli ya da sebepsiz, öyle ya da böyle zordur bugünlerde durumu cemre sizin. İşte böyle. Bazen baharlı günlerde bile zordur iyimser yazıları çiziktirmek, etekleri pembe çiçekli. Ne yapalım ki? İçimizden ya da içinizden sonbahar geçiyordur. Cemre de gelmemiştir kapılar ardına kadar açıkken. Ne yapalım? Bilirsiniz ki bu kasvetli öğle güneşi yakınmalarının yakınlardaki savaşla da ilgisi yoktur. Herkesin savaşı kendinedir neticede. Kendine, kendiyle ya da kendinde. Herkesin cemresi de öyle. Dilerim düşer tez zamanda dördüncü cemre yüreğinize. Bahardan umut kesilmez ne de olsa. Gözleriniz ufuktan ayrılmasın bir an bile. Belki de, kim bilir, ne kadar gecikse de beklenmedik bir anda, umulmadık bir zamanda. Belli mi olur? İş bu yazı bir gazete köşesi ya da bir kitap sayfasında yer kaplasın diye yazılmadı aslında. Kendi kendine bir yazıydı öylesine. Lakin editör sıkıştırınca akşamüstünün dar bir vaktinde adresi kendi içinize mühürlenmiş bu satırlar bir tuşla baskı makinesinin adresine yönlendiriliverdi. Yani aslında kim buraya gitti? Öyle ya da böyle bu yazı işi de bitti. Cemre ise hala da yok görünürdü. Çocukları kıyanlar da çocuktu bir zamanlar. Evet, onlar da çocuktular. Ömrün erken baharındaki çocukları, erken kıyametlerde rehin alanlar, bir üçüncü dünya şehrinde, Osetya'da çocuktular bir vakitler. Yüzlerinde kar maskesi olanların maskeleri yoktu mesela 20 yıl kadar önce. Utanılacak bir şeyleri olmadığı gibi kısa ömürlerinde, gizleyecek nefretleri de yoktu göz bebeklerinde. Utancı yüreğin muhasebe defterlerinden koparıp atacak ve tepeden tırnağa nefrete boyanacak kadar büyümemişlerdi daha. Çocuktular, kıydıkları çocuklar kadar. Öte yandan berikiler de çocuktular. Acımak yok, yağma yok. Her ne pahasına olursa olsun kırılacak bu işgal, kırılacak diye haykırarak. Namlusuna öteki nefretin mermilerini süren ve sürdürenlerde. Her ne pahasına, her ne pahasına evet. Oysa zerre kadar paha biçemedikleri çocukların korkudan üşümüş yürekleri kadar küçüktü onların yürekleri de bir vakitler. Kaç kez bir serçe yuvasına koymuşlardı titreyen parmak uçlarında. Şimdi zerre kadar titremeden bir tabancanın tetiğine, bir bombanın pimine dokunan parmak uçlarında. Şimdi bayram kınaları değil, kıpkızıl iz bırakan avuçlarında. Öte yandan onlar da çocuktular. Kutsal şehirlerin kutsal tapınaklarına uzanan taşlı yollarda. Öteki çocukların alınlarının ortasına en şaşmaz suikast silahlarının ölümlerini ateşleyenler. Çocuktular bir vakitler. Yeryüzünün en planlı çocuk suikastlerinin, maaşlı tetikçilerinin, arka mahallenin çocuk parklarında hiç kum kaçmadı mı gözlerine? Ya da çocuk parklarında bir nebze oynamadan yüreği intikam silahıyla çepeçevre kuşatılarak büyüyen ve büyütülenler. Genç bedenleri biçilmiş, hazır kefenleri giymeden hiç çocuk olmadılar mı? Avare bir akşamüstü, üzerine kutsal tapınakların gölgesi düşmüş bir kafenin çay ocağında hayat acemisi başka çocukların üzerine infilak olup patlayanlardı. Kutsal şehrin çocuklarına çocuk doğmamışlar mıydı onlarda? Onlar da çocuktular değil mi? Haksız bir işgalin öncesinde bir cehennem gecesinde. Menzili ince ince hesaplanmış füzelerin mandallarına "Go baby go, hadi bebeğim, hadi" çığlıklarıyla dokunanlar. Alevlerin şavkıyla aydınlanan gecede hedefini başarıyla vuran bombaların gürültüsünde öteki çığlıkları duyamazlardı elbette. Oysa bin yıllık bir şehrin enkazında çığlık çığlık can veren binlerce bebeğin masumiyeti kadar günahsızdı onlarda doğduklarında. Bebekti ve çocuktular huzur ülkesinin sokaklarında. Kim büyüttü bu çocukları? Kim büyüttü onları düşman ninilerle sallanan beşiklerinde? Kim büyüttü küçük dünyalarını nefret ırmaklarını emzirerek beş suyunun beş kıtasında? Ve biz, günahlara zerre kadar bulaşmadan büyüdüğünü sanan masum dünyanın masum insanları. Kim büyüttü bizi de unutmak zehrini emzirerek yavaş yavaş? Unutanlar en büyük suç ortağıydı, en yaban suçluların ve en yaman suçların. Biliyorlardı. Unutturarak büyüttüler bizi de kanlı dünyalarının kucaklarında. Şimdi unutmaya mahkumuz Osetya çocuklarını da. Ve onlar bir yerlerde durmadan emzirmeye devam ediyorlar. Kömür karası değil, yürek yarası. Tokat'taki saldırıyı PKK üstlendi. Bursa'daki faciayı kimse üstlenmedi. Üstlenecek kimse de yok aslında. Sorumlusu herkes, hepimiziz çünkü. Belki Bükköy'deki maden ocağındaki facia talihsiz bir kazaydı. Belki alınacak her önlem alınmıştı orada, bilmiyoruz. Ancak Grizu, madencinin kötü kaderinin adıdır deyip geçecek miyiz? Kaderi mi yazacağız 19 canın faturasını? Bükköy'den yola çıkıp tüm ülkedeki maden kazalarının ama ondan da öte ülke genelindeki iş kazalarının şeceresini çıkarmanın tam vakti değil mi? Evet, Tokat'taki saldırıyı PKK üstlendi. Üstlense de, üstlenmese de son 40 yılda ölen binlerce insanın sorumlusunun PKK olduğunu dünya alem biliyor zaten. Peki son 40 yılda ölen 41.158 canın sorumlusu kim? 41.158. Terörle neredeyse aynı dönemde Türkiye'de iş kazalarında ekmek parası için ölenlerin sayısı bu. Biliyor muydunuz? Evet, sayılarını bilmiyoruz, adlarını bilmiyoruz, hikayelerini bilmiyoruz. Neden, nasıl ve nerede öldüklerini bilmiyoruz. Çalışma Bakanlığı'nın istatistiklerinden bir cümle, bir sayı olarak okuyup geçiyoruz. Çoğu haber bile olmuyor televizyonun haber bültenlerinde ve gazetelerin haber sayfalarında. Duyuyor muyuz? Her gün 4 cinayet demek bu, anlıyor muyuz? Görüntülerinden, kimliklerinden, hayallerinden ve ümitlerinden habersiz. Faili meçhul cinayetler listelerinde geçmiyor isimleri. Peki faillerinin kim olduğunu biliyor muyuz? Aynı dönemde 109 bin kişinin sakat kaldığını biliyor muyuz peki? Son maden kazası, yarattığı acıların yüreğimizde kanattığı duygular kadar ortak aklımızda, ortak vicdanımızda da bir şeyler hatırlatmalıdır. Son 40 yılda terör kurbanlarından daha fazla sayıda insanın iş kazalarına can verdiğini hatırlatmalıdır ve tüm iş kazalarının onda birinin madenlerde meydana geldiğini. Madencilik zor iş. Çok önemli riskleri taşıyarak iniyor maden işçileri ocağa, ekmek parasını kara kömürden çıkarmaya. Yalnızca Grizu mu? Göçük tehlikesi, zehirlenme, mesleki akciğer toz hastalığı, pnömokonyoz, KOA ve akciğer kanseri. Bu riskleri bile bile kim iner yerin 7 katı altındaki maden ocağına? Yanıt, kim inmez ki? Alın size başka rakamlar. Taş Kömürü Kurumu'nun 3000 maden işçisi için açtığı sınava başvuran aday sayısı 37.196. Bursa'da 600-700 liraya çalışanlar var. Başka yerlerde ortalama maaş 1000 lira. Ve başvuranların 1160'ı üniversite mezunu. Yapılan testlerin bir bölümü kazmayı, küreyi, baltayı kullanıp kullanamadıklarına dair. Deneyimli işçiler yerine asgari ücretlilerin çalıştırılması işine girmiyoruz bile. Velhasıl zor iştir maden işçiliği. Dünyanın her yerinde zor iştir. Dünyanın her yerinde ölüm kol gezer, toz olup da akciğerin hücrelerinde. Bursa'dan gelen sessiz çığlıklara bir de öyle bakın. Öyle. Gecenin ayazında sıcak odanızda ısınırken öyle bakın mesela. Seçimde bedava kömür alırken, seçimde bedelsiz kömür verirken bir de öyle uzatın elinizi ateşte ısınmaya. Düşünün ki hiçbir şey bedelsiz değildir hayatta. Bedeli gencecik hayatlardır bazen yerin 7 kat altında. İşbirlikçinin sonu. Aslında beklenmeyen bir son değil ki onunkisi. ABD'nin Irak'ı işgalinden kısa bir süre önce ve işgalin ilk günlerinde Irak geçici yönetiminin başına getirilecekler listesinde ön sıralarda yer alan Ahmet Çelebi, Amerikalı ağabeyleri tarafından aforoz edildi. Saf dışı bırakıldı. Yetmedi, evi ve iş yeri basıldı. Başına Amerikan namluları dayandı. Yalnızca görevden alınmış olsaydı neyse. Ama namlular başka ve daha sert bir mesaj vermeyi amaçlıyordu. Böylece denildi ki, sen bittin oğlum, işin bitti. Sen bizim için yoksun artık. Bir daha sakın ola ayak altında dolaşma. Kaybol. Kimileri bu zavallı finale şaşırmış olabilirdi. Ancak insanlık tarihinin kahramanlar ve mandacılar ikileminde yazılmış nehir romanını bilenler ve okuyanlar için şaşırtıcı hiçbir şey yoktu. İş bitince işbirlikçi de biterdi. Bir binanın inşasında işin bir kısmını üstlenmiş, yüklenici gibi İşin kendisiyle ilgili kısmı tamamlanınca ilişki de kesilirdi. Duvar tamamlanınca devir de tamamlanırdı. Kontrat çöpe atılırdı. Duvar tamamlanmadan çökerse ya da çöküşün sorumlusu işbirlikçi olarak görülürse durumu daha da kötü olurdu. O zaman namlular konuşurdu. Şimdi Irak'ta ruhsatsız işgalin inşasında kendisinden beklenen hizmeti veremediği anlaşılan ya da hizmetle ilgili ağır kusuru bulunan işbirlikçinin işine son verilmiş bulunuyor. Şaşıracak ne var bunda? İnsanlık tarihi, günü gelince tarihin çöplüğüne atılan işbirlikçilerin trajikomik hikayeleriyle dolu değil mi sanki? Terk edilen açısından işin en hazin yanı şu ki, gidecek yeri de yok. Kimi kime şikayet edecek? Etmeye çalıştığında da komik oluyor zaten halk nazarında. Hesap soracağım falan diyor ya, kimden ve kimin adına hesap soracak belli değil o da. Ondan hesap sorması gerekenler sıralarını beklerken zamanın sabırlı pusularında. İşbirlikçinin sonu paha biçilmez bir ders olmalıdır hayatın her alanında. Yalnızca Irak'ta değil, evet. İş Irak'a gelirse işbirlikçiler yüz binlerledir dünyanın her yanında. Haksız bir işgalin meşruiyet kazanıp kolaylaşması için, yani iş bir an önce bitirilsin diye kolları sıvayan herkes sessiz ve gizli işbirlikçisidir aslında bu son emperyal savaşın. Gün gelip başına görünmez Amerikan namları dayanacak çelebileri çoktur yani dünyanın. İşin hüsranla bittiği o hesap zamanında. Başa gelen çekilir eninde ve sonunda. Evet, işbirlikçinin sonu paha biçilmez bir ders olmalıdır hayatın her alanında. Birlikteliklerini yalnızca iş temelinde kuranların yaşayacağı kaçınılmaz bir sondur o hazin final. Gidecek yeriniz de yoktur yeni işbirliklerinden başka. İş bitince o da biter gider günü gelince. Oysa insanı insan eden değerlerin üstünde kuruludur işte ebedi birliktelikler. Siz siz olun, dost birlikçi olun mesela, aşk birlikçi olun, eş birlikçi olun. Lakin uzak durun her türlü işbirlikçilikten. Gidecek yeriniz olsun yolun sonunda. 20. ayrımın sonu, sayfa 346.